İhtilali nasıl yaptık? Aziz Nesin.
Ayrım 15.
Şiire düşkün bir iş adamı. Sırılsıklam şair kesildiğimiz yaşlardı. Ayın son günü olduğu için cebimdeki 2,5 lirayı sıkı tutmak zorundaydım. Şairlik günlerimizde 2,5 liranın da haysiyeti vardı yani. İşten çıkınca eve geldim, yeni evliydim. Karım kulakları çınlasın şimdi kim bilir nerelerdedir acılı bir sesle. Hasancığım bir yere gitme de bu akşam yemeği evde birlikte yiyelim demişti. Cebimdeki parayı düşünerek sanki karımın dileğini yerine getiriyormuşum gibi çok iyi olur şekerim demiştim. Devenin Başı adlı meyhane o zaman Ankara sanatçılarının her akşam toplandığı, sarhoşladığı, şiirler okuduğu, sonra da kavga edip dövüştüğü bir yerdi. Bugün adları ünlenmiş hemen bütün şairler, yazarlar devenin başında anılar bırakmışlardır. Evde dönenip durmaya başladım. Meyhaneye gidemediğim için çok canım sıkılıyordu. Yeni yazdığım şiiri meyhanede arkadaşlara okuyamazsam patlayacaktım sanki. Allah kahretsin şu parasızlığı diye içimden söylenip duruyordum. O yana döndüm, bu yana döndüm, ahladım, pufladım. En sonunda sıkıldığımı anlayan karım, "Hasancığım, istersen haydi git meyhaneye, evde çok sıkıldın," dedi. Param olsa bir dakika duracağım yok ya karıma bütün tersliğimle bir akşam olsun evde kalmamı istemiyor musun yoksa diye bağırdım. Karım bana belli etmemeye çalışarak ağladı. Az sonra da türküler söyleyerek sofrayı kurmaya başladı. Şu kadar arkadaşım var işlerinden biri gelse de haydi meyhaneye gidelim dese ya. Demez alçaklar. Bende para olunca boyuna ısmarlatır, masa altlarına yuvarlanıncaya kadar şarap içerler. Bende de kabahat vardı ya, meyhaneye gitseydim bana şarap ısmarlayacak vicdan sahibi bir arkadaş bulurdum orada elbet. Nasıl ettim de karımın oyununa geldim, evde kalmaya razı oldum. Karım kocasıyla yemek yiyecek diye güle oynaya türküler söyleyerek sofra hazırlarken de "Caydım ben gidiyorum" diyemezdim ya. Ama sözünden çıkamayacağım, hatırını kıramayacağım bir arkadaş gelse de "Haydi Hasan" dese, "Ah bir" dese, o zaman karım da sesini çıkaramaz. Bir de kapı çalınmaz mı? "Kim?" diye umutla bağırdım. Karım, "Haydar Bey geldi," diye seslendi. "Ah, Kemal Haydar mı?" Zaten ben onun dünyanın en büyük şairi olduğunu biliyordum. Aslan Haydar. Basamakları ikişer ikişer atlayarak koştum. Daha bir akşam önce meyhanede dargın ayrıldığımız Kemal Haydar'ın boynuna onu yıllardır görmemişim gibi sarıldım. "Haydarcığım gel, gel kardeşim, gel canım." Kemal Haydar, "Bırak yahu," dedi, "bu saatte evde ne yapacağım, yürü gidelim." Kemal Haydar'ın kulağına fısıldadım. "Aman yavaş, karım duymasın. Karım bu akşam da yemeği birlikte yiyelim diye rica etti. Ben de param olmadığı için peki demiş bulundum. Şimdi karım sofrayı hazırlıyor. Demek seni bana Allah gönderdi." "Allah değil, beni sana parasızlık gönderdi. Meyhaneye gidecek meteliğim yoktu ondan geldim sana." "Belli, paran olsa gelir miydin hiç? Haydi gidelim de şarap ısmarla." "Aman Kemal Haydar, bende de para yok." "Kemal Haydar, öyleyse sen evde karınla baş başa yemek ye. Haydi bana eyvallah deyip yürürken koluna yapıştım. "Dur yahu, sende hiç mi insanlık yok? Beni burada bırakıp gitmeye utanmıyor musun? Bende 2 lira var, birer bardak şarap içer döneriz." 2 liraya o zamanın parasıyla birer bardak değil, hem de mezesiyle ikişer bardak şarap içebilirdik. Kemal Haydar'a 2,5 liram olduğunu söylesem paramın hepsiyle şarap içmemiz gerekecek. Ertesi sabah kahvaltı için 50 kuruş saklamak istediğimden ona 2 liram olduğunu söylemiştim. "Öyleyse gidelim, 2 lira yeter," dedi. "Yeter yetmesin ama buradan nasıl çıkacağım? Sen şimdi karıma bir arkadaşımızın çok ağır hasta yattığını, komaya girdiğini, hemen gidip ziyaret etmemiz gerektiğini söyleyeceksin." Kemal Haydar bu türlü düzenciliklerin baş ustası. Yukarı çıkınca karım "Sofra hazır," dedi. Ben de Kemal Haydar'a "Yemeğe buyur," dedim. O büyük bir üzüntüyle "Niyazi çok hasta, zavallı komaya girdi. Senin adını sayıklayıp duruyor," dedi. "Ya vah vah, aman çok üzüldüm. Ben oturamayacağım, sana haber vermeye geldim. Niyazi'ye gelmeyecek misin? Yemek yiyelim de gideriz." "Yahu oğlan orada can çekişiyor, sen burada yemek derdine düşüyorsun." "Demek çok ağır. Sabaha çıkacağını sanmam, ben gidiyorum." Karımın yüzüne baktım, karım, "Git bari," dedi. "Git de gel. Ben seni yemeğe beklerim." "Yo, beni bekleme. Sen ye şekerim. Ben belki gecikirim. Baksana çok hastaymış zavallı Niyazi." Ceketi kapıp sokağa fırladım. Biz gittiğimiz zaman devenin başı tıklım tıklım doluydu. Sanatçılar, yarı ve çeyrek sanatçılar, sanatçı adayları, son soluklarına kadar sanatçı kalmaya yükümlü olanlar masalarda öbek öbek toplanmışlar, şiirler okuyor, tartışıyor, bağırışıyorlardı. Onlardan birinin arasına girmek için öbekleri dolaştık. Kendimize bir yer açamadık. Demek yeni şiirimi Kemal Haydar'dan başkasına dinletemeyecektim. Kemal Haydar'ın da suratı asılınca onun da bu gece şiirini benden başkasına dinletemeyeceği için canı sıkıldığını anladım. Tezgahta dirseklerimizi dayayacak kadar kendimize yer açıp birer bardak şarapla bir iki de çerez istedik. Kemal Haydar hemen arkamızdaki masada tek başına oturmuş içen adamı gösterdi. Kim bu herif, tanıyor musun? Herif deyişi adamın bu meyhanenin müşterilerine hiç benzememesindendi. Adam en lüks bir gazinonun müşterisi olabilecek kalıp ve kılıktaydı. Üç akşamdır burada görüyorum ama tanımıyorum dedim. Evet, üç akşamdır tek başına oturup içiyor. Şu sofrasına bir baksana. Gerçekten de adamın iyice donanmış olan masasında yok yoktu. Kemal Haydar, yahu herif sakın sivil polis olmasın dedi. Sanmam dedim. Neden? Neden olacak, herifin sofrasına baksana bir kere. Şairleri takip ettirecekleri polise bu kadar bol tahsisatı kim verecek? Derken biz arkamızda oturan adamı unutup kendi dalgamıza baktık. Yeni şiirimi okumak için ben tetikte bekliyordum. Ama açık göz Kemal Haydar her zamanki gibi benden atik davranıp yeni şiirini okudu. Nasıl? Şiir okuma sırası bana gelsin diye. Harika dedim. Bir tane daha var. Sen asıl onu dinle diye bir şiirini daha okuduktan sonra sordu. Nasıl? Biraz sonra da ben ona nasıl diye soracağım için şaheser dedim. Bu daha bir şey değil. Sen asıl bunu dinle şimdi. Böyle diye diye şiirlerini okudu. Bardağımızda şaraplar, önümüzde mezeler bitmişti. Ama ben yeni şiirimi okuyamamıştım daha. Bu parasızlıktan nedir çektiğimiz be dedi. Şimdi paramız yok diye şarap içmeyecek miyiz artık? Ne adaletsiz dünya yahu. Şu memleketin iki genç şairinin cebinde birer bardak daha şarap içecek 25'er kuruş yok. Bana bak Kemal Haydar dedim. Evde yarın sabahki kahvaltı için ayırdığım 50 kuruşum daha var. Şimdi o parayla birer bardak şarap içeriz ama bu sefer sen şiir okumayacaksın. Ben okuyacağım. Elbet kardeşim, sıra sende. Oku Allah aşkına. Birer bardak şarap koydurttuk önümüze. Ben de okudum şiirimi. Kemal Haydar sesini çıkarmıyordu. Nasıl buldun diye sordum. Eh, şöyle böyle, kötü sayılmaz dedi. Fena bozuldum. İşte bu Kemal Haydar böyle alçaktır ve her zaman da bu alçaklığı yapar. Nerede olursa olsun önce kendi şiirini okur, dinleyenler o da bizim şiirimizi över nasıl olsa diye onun şiirlerini şöyle güzel, böyle şaheser diye göklere çıkarırlar. Ama o başkasının şiirine dudak büker, burun kıvırır. Bu düzencilikle hepimize büyük şair olduğunu onaylattığı için artık bir daha sözümüzden dönüp de seninkiler de şiir mi sanki, on para etmez diyemeyiz. Bir zaman daha sanattan, edebiyattan konuştuk. Sonra Kemal Haydar, memleketimizde sanatçıya verilen değere bak sen dedi. Evlerimize dönmek için otobüs parası bile kalmadı cebimizde. Kalktık, devenin başının kapısına doğru yönelmiştik ki arkamızdaki masada oturan kelli felli adam birden önümüzü keserek, ''Çok affedersiniz beyler'' dedi. ''Rica etsem, acaba masama şeref vermek lütfunda bulunur musunuz?'' ''Ben estağfurullah efendim'' dedim. Kemal Haydar, ''Herif ağzımızdan laf alacak, polis besbelli'' dedi. ''Adam, bendenizi ihya edeceksiniz'' dedi. Garsonun koşturup getirdiği sandalyelere oturduk. Kemal Haydar, ''Herif konuştuklarımızı uzaktan iyice dinleyememiş, daha iyi anlasın diye masasına çağırdı'' diye kulağıma fısıldadı. Galiba ikimizin de içinde konuştuklarımızın çok önemli olduğuna inanmamız için bir polisin bizi gizlice dinlemesi isteği vardı. Aradan yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum ki hükümet maaşlı bir polisini arkamıza koyarsa kendi gözümüzde değerimiz artacak, hükümet bizimle uğraşıyor olacaktık. Kemal Haydar'a yavaşça, ''Ulan zibidi'' dedim, ''sanki ne konuşuyoruz da polis bizi dinlesin?'' ''Görürsün'' dedi, ''bu herif bizi buradan alıp doğru emniyet müdürlüğüne götürecek.'' Adam bize kendisini tanıttı. ''Muharrem Uskurucu, yol müteahhidiyim.'' Kemal Haydar, ''Tabii, siz bizi tanıyorsunuz'' dedi. ''Muharrem Bey, hayır tanımıyorum.'' dedi. Kemal Haydar bozuldu. ''Tanımıyor musunuz? Ay siz benim Kemal Haydar olduğumu bilmiyor musunuz? Şair Kemal Haydar.'' ''Tanıştığımıza memnun oldum.'' ''Demek şair Kemal Haydar'ı bilmiyorsunuz. Adımı da duymadınız mı?'' ''Kitabınız var mı? Okuyamadım.'' ''Kitabım var ama basılmadı. Yakında çıkacak. Dergilerde basılır şiirlerim.'' Adamın polis olmadığına inanmış olacak ki biraz sonra, ''Peki ama beyefendileri, siz bizi tanımıyorsunuz da ne diye masanıza çağırdınız?'' Müteahhit anlatmaya başladı. ''Bir iş için bir haftadır Ankara'dayım. Bu meyhane çok hoşuma gitti. Buraya hep aydın gençler, sanatçılar geliyor. Şiiri çok severim. Gençlikte ben de yazardım. Ama sonradan hayata atılıp da iş adamı olunca edebiyattan uzak kaldım. İçimde yalnız bu güzel şeylerin hasreti var. Sizin şurada konuşmalarınıza istemeden kulak misafiri oldum. Ne tatlı, ne güzel şeyler konuştunuz, hep şiirden, sanattan.'' Demek adam bizim parasızlıktan şikayetlerimizi duymuş, cebimizde şarap içecek 50 kuruş bile kalmadığını öğrenmiş, acıyıp masasına çağırmış. İş adamı, güzel konuşmalarınızdan faydalanmak, iki genç şairimizi yakından tanımak istedim dedi. Kemal Haydar küstahça, tanı işte dedi, iyi bak da tanı, gözün şair görsün. İş adamı bu açık terbiyesizliği bir iki nazik sözle geçiştirdi. Bu sefer Kemal Haydar daha büyük kabalıkla, senin gibi çok adam vardır, gençliğinde birkaç manzume gevelediği için kendini şair sanan. Şair bozuntuları ne olacak dedi. İş adamı bozuk çizgili bir gülümseyişle, haklısınız dedi. Yan yana otursam kendine gelmesi için Kemal Haydar'ın bacağına çimdik atacaktım. Ama karşı karşıya oturuyorduk. İş adamı yiyip içmemiz için ne emredersiniz, rica ederim buyurun dedi. Kemal Haydar şiire hakaret eden adamın içkisini içmem dedi. Kemal Haydar'a masanın altından bir tekme salladım. İş adamı hakaret mi dedi, ben şiire saygı duyarım. Senin gibilerin şiir yazmaya kalkması şiire hakarettir. Adam hala işi şakaya vurmaya çalışarak, vallahi doğru diye zorla gülümsedi. Bir ara sandalyemi değiştirip Kemal Haydar'ın yanına oturdum. İş adamı garsonu çağırıp bize sordu. Rica ederim, ne emredersiniz beyefendi? Estağfurullah dedim, her şey var, hiçbir ricamız yok. Kemal Haydar sofradaki mezelere, yemeklere bir baktıktan sonra, tereyağlı ançuez yok galiba dedi. Yok, getirsinler, fava var mı? Yok, yoksa isterim, getirsinler. Koç yumurtası var mı? Yok. Madem ki yok, ondan da isterim. Masada olmayıp da aklına gelen ne varsa hepsinden istedi. Kulağına eğilip terbiyesizlik ediyorsun Kemal Haydar dedim. O da benim kulağıma bu herif de namussuzluk ediyor, ahlaksızlık ediyor dedi. Ulan bizim cebimizde otobüs parası bile yokken bu herifin böyle bir masa kurdurmaya ne hakkı var? Galiba iş adamı bu sözlerden birazını duydu. Yüzü karardı, karıştı. İstenilenler sofraya gelmişti. Yeniden içmeye başladık. Kemal Haydar arka arkaya şarapları dikiyordu. İş adamı da iş hayatının zorluğu yüzünden şiirden uzak kalmasından duyduğu acıyı, şiiri ne çok sevdiğini güzel güzel yumuşak yumuşak anlatırken Kemal Haydar ansızın "Kesme!" diye bağırdı. "Seni dinlemeye gelmedik buraya." Bana dönerek "Çek bir şiir!" dedi. İş adamı "Ah lütfedersiniz!" dedi. Ben bir şiir çektim. Arkadan Kemal Haydar bir şiir çekti. Durmadan içiyorduk. Kemal Haydar sofraya eğilip iş adamına başını uzatarak "Siz" dedi "Aragon'u tanıyor musunuz?" "Kim dediniz?" "Aragon." Kim kim? Aragon. Necidir bu Aragon? Rambo'yu tanıyor musunuz? Hayır. Verlaine'i? Kim dediniz? Dostoyevski'yi okudunuz mu? Roman mı? Yeni mi çıktı? Henüz görmedim. Kemal Haydar büyük bir nezaketle soruyordu. Peki Russell'i gördünüz mü? Nerededir? Lermontov? Hayır. Kemal Haydar yine o nezaketiyle iş adamına Aragon kim bilmezsin, Rambo'yu bilmezsin, Verlaine'i tanımazsın, Dostoyevski'yi okumamışsın, Kemal Haydar'ı duymamışsın. Peki ulan zibidi biz şurada iki bardak şarap parası bulamazken senin bir de bizi sofrana davet edip ikram etmeye ne hakkın var? İş adamının suratı birden fırtına patlamış deniz yüzü gibi karardı ve karmakarışık oldu. Kemal Haydar tekrar aynı nazik eda ile devam ediyordu. Ulan Steinbeck'i okumamışsın, Whitman'ı bilmiyorsun, Russell kim bilmezsin, Thomas Mann'ı tanımazsın. Peki ne hakkın var senin böyle yaşamaya? Sen adam mısın be? Senin bu mezeleri yemeye ne hakkın var? Bok ye! Allak bullak olan iş adamının parmakları gerildi, gerildi ve adam dikildi. Kemal Haydar'ın üstüne atıldı. Ortalık birden karıştı, iş adamı barbar bağırıyordu. Ulan aç köpekler, ulan meteliksiz hergelerler, şurada şarap içecek paramız yok diye deminden beri dertlenen siz değil miydiniz? Ha? Sizi adam sanıp soframa aldım, yedirdim, içirdim de kötülük mü ettim ulan? Aserseriler. Ben araya girip, aman beyefendi rica ederim, siz ona bakmayın, biraz sarhoş oldu da filan diyerek adamı yatıştırmaya çalışıyorum. Ama Kemal Haydar o nazik edasıyla devam ediyordu. Onu bilmezsin, bunu tanımazsın. Soyguncu dürzü, senin o kadar parayı kazanmaya ne hakkın var? Yatışmak üzere olan iş adamı yeniden parlıyordu. Ulan Allah belanızı versin, karnınız doyunca bitiniz mi canlandı? Serseriler, aç köpekler. Allah'a şükür iyi ki şairlikten vazgeçmişim. Yoksa sizin gibi serseri olacaktım. Boşuna değil, hükümetimiz sizin gibileri adam yerine koymuyor da süründürüyor, aç bırakıyor. Demek sebebi varmış. Kemal Haydar sussa iş adamı yatışacak ama susmuyor ki. Derken kendini tutamayan iş adamı masanın üzerine fırlayıp oradan Kemal Haydar'ın tepesine bindi. Oğlanı enseden ceket yakasından kaldırıp dışarı çıkardı. Meyhane dolusu insan Kemal Haydar'ı iş adamının elinden kurtaramıyordu. Adam canavarlaşmış kudurmuş. Kemal Haydar dayağı yedikçe inliyor. Ulan dürzü senin ne hakkın var bizi sofrana davet etmeye? Biz şairiz be. Aragon'u bilmezsin hayvan. Verlaine'in adını duydun mu ulan? Al sana Aragon. Al ulan bu da sana neydi adı onun için. Al bu da öbür dediğinin şerefine. O koskoca kelli felli iş adamı birden duvarın dibine yığılıp yoruldum, ölüyorum, aman kalbim demeye başladı. Kemal Haydar da karşı duvar dibinde seriliydi. İkisi de kımıldayamıyor, birbirlerine uzaktan laf atıyorlardı. Ahlaksız, sen daha Lermontov'un adını bile duymamışsın. Aç köpek, sokak serserisi. Puşkin'i bilmeyenin bana şarap ısmarlamaya hakkı yoktur. Karnın doyunca adam mı oldun? Artık eskisi gibi bağıramıyorlar, birkaç kelimeyi zor söyleyip tükeniyorlardı. Yorgunluktan bu kadarını da söyleyemez olunca oturdukları yerden el yordamıyla buldukları küçük taşları birbirlerine atmaya başladılar. Bu taş savaşından da yorulunca Kemal Haydar oturduğu yerden iş adamına tükürdü. Puu! İş adamı cevap verdi. Puu! Birbirlerine ancak tükürebiliyorlardı. Bir süre sonra sesleri, solukları kesildi. Galiba Kemal Haydar sızdı, iş adamı da ya bayıldı ya öldü. Meyhanedeki arkadaşlar Kemal Haydar'ı karga tulumba edip bir otomobile attılar, evine götürdüler. İş adamı olduğu yerde kaldı, ona dokunan bile olmadı. Galiba sonradan garsonlar içeri almışlar. Anlattığım bu olayın üzerinden yıllar geçti. Sonumuzu merak ediyor musunuz? Geçenlerde Karpiç'te arkadaşlarla akşam yemeği yiyorduk. Bir adam yanıma gelip, beni tanıdınız mı dedi. Tanıyamadım dedim. Sonra yukarıdaki olayı anlatınca onun o iş adamı olduğunu hatırladım. Adınızı unuttum dedi. Hasan dedim. O gece kavga ettiğimiz arkadaşınızın adı neydi? Kemal Haydar. İş adamı biliyor musunuz dedi. O akşam arkadaşınız haklıydı. Haksız olan bendim. Biraz durduktan sonra ekledi. Elbet haklıydı. Şimdi bulunduğum yeri, bütün varlığımı o şairle değiştirmeye razıyım. Ama satın alınmaz ki. Kim bilir ne kadar kitabı çıkmıştır. Hiçbirini görmedim. Onun o gece söylediği isimleri hala bilmiyorum. Yine bir süre sustuktan sonra, şimdi ne yapıyor Kemal Haydar Bey dedi. Şimdi mi? Bayındırlık Bakanlığında memur. Galiba karayollarında şef filan. Ya, kitapları çıktı mı? Bilmiyorum. Galiba o günlerde bir mi iki mi kitabı çıkmıştı. Ya, siz ne yapıyorsunuz? Ben çok işlere girdim çıktım ama olmadı. Şimdi bir müteahhidin yanında taşeronum. Ya, iş adamının yüzünden önce bir sevinç dalgası geçti, sonra büyük bir üzünçle, gençliğimde ben de şiir yazardım biraz dedi.
Ayrım sonu.